Merhaba, ben Yusuf. Nina Nartre'ye podcastine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Frederick Paybrook Sijnerov tarafından yazılan tasarımın tasarımı, bilgisayar bilimi perspektifinden tasarımın nasıl işlediğini inceleyen deneme türünde bir kitaptır. Brooks, yazılım projeleriyle tanınsa da konuyu yalnızca programlamaya kapatmaz. Mimarlık, mühendislik, ev yapımı ve büyük bilgisayar sistemleri gibi farklı alanlardan örneklerle iyi bir tasarımın hangi koşullarda ortaya çıktığını sorgular. Kitabın temel amacı, tasarımı yalnızca teknik bir çözüm üretme faaliyeti olarak değil, kısıtlar, estetik tercihler, denemeler, araçlar ve insan yargısıyla şekillenen bir süreç olarak ele almaktır. Brooks, özellikle büyük ve ekipler halinde yürütülen işlerde tasarım kararlarının neden erken dönemde önemli olduğunu gösterir. Osmanlı mimarisindeki yapıların işlev, malzeme ve görünüş arasında kurduğu denge nasıl tek bir ölçüde indirgenemiyorsa. Brooks da tasarım kalitesinin tek bir yöntemle açıklanamayacağını savunur. Kitap, kesin reçeteler vermekten çok, tasarımcıların kararlarını daha bilinçli değerlendirmesine yardım eden düşünme çerçeveleri sunar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak tasarım, bir sorunu çözmekten çok kararlar arasında denge kurmaktır. Brooks'un kitabındaki ana fikirlerden biri, tasarımın tek ve önceden verilmiş bir doğru cevabı bulma işi olmadığıdır. Tasarımcı bütçe zaman, performans. Kullanım kolaylığı, görünüş, bakım ihtiyacı ve teknik risk gibi çoğu zaman birbiriyle çatışan beklentiler arasında denge kurar. Bir sistem daha hızlı yapılabilir ama bu tercih ileride değiştirilmesini zorlaştırabilir. Daha sade bir çözüm, bazı özelliklerden vazgeçmeyi gerektirebilir. Bu nedenle tasarımın kalitesi, yalnızca sonuçta kaç özellik bulunduğuyla ölçülmez. Seçilen özelliklerin, amaç ve kısıtlarla ne kadar uyumlu olduğu önemlidir. Brooks, bu durumu hem fiziksel yapılar hem de bilgisayar sistemleri üzerinden düşünür. Türkiye'de bir kamu yapısında deprem güvenliği maliyet. Erişilebilirlik ve şehir silüeti aynı anda hesaba katılıyorsa, yazılım tasarımında da benzer çoklu hesaplar yapılır. Kitap, kısıtları yaratıcılığın karşıtı saymaz. Tersine, tasarımın sınırları açıkça tanımlandığında daha tutarlı kararlar alınabileceğini belirtir. Böylece tasarımcı, her isteği eklemeye çalışmak yerine hangi amaçların öncelikli olduğunu görünür hale getirir. İkinci olarak, tasarım empirizmi. Varsayımları gerçek kullanım ve deneyle sınar, Brooks, tasarımcıların sezgiye ihtiyaç duyduğunu kabul eder. Ancak sezginin tek başına yeterli olmadığını vurgular. Tasarım empirizmi, bir çözümün işe yarayıp yaramadığını varsaymak yerine, onu gözlem, prototip, deneme ve geri bildirim yoluyla sınamaktır. Özellikle karmaşık sistemlerde kullanıcıların neye ihtiyaç duyduğunu yalnızca toplantılarda söylemesi, gerçek davranışlarını bütünüyle açıklamaz. İnsanlar bir aracı kullanırken beklenmedik yollar izleyebilir. Bazı seçenekleri hiç fark etmeyebilir veya küçük bir gecikmeyi büyük bir sorun olarak yaşayabilir. Bu yüzden tasarım süreci, ilk fikrin savunulmasından çok, fikrin gerçeklikle karşılaştırılmasını gerektirir. Brooks'un yaklaşımı, yazılımda test ve kullanıcı gözlemiyle, mimarlıkta maket ve kullanım sonrası değerlendirmeyle karşılık bulur. Örneğin, bir belediye dijital hizmeti kağıt üzerinde düzenli görünebilir. Fakat yaşlı kullanıcıların işlemi tamamlayıp tamamlayamadığı görülmeden başarılı kabul edilemez. Kitap, deneyi yalnızca son aşamadaki kalite kontrol olarak görmez. Deneme, tasarımın yönünü erken dönemde değiştirebilen bir öğrenme aracıdır. Bu yaklaşım, ekiplerin yanlış kabullere uzun süre yatırım yapmasını azaltır ve tasarım kararlarını daha somut kanıtlara bağlar. Üçüncü olarak, estetik ve tarz. Teknik tasarımın dışında değil, içindedir. Kitap, estetiği işlevsel tasarımın sonradan eklenen süsü gibi ele almaz. Brooks'a göre bir ürünün, yapının ya da yazılım arayüzünün bütünlüğü, anlaşılabilirliği ve karakteri kullanışlılığıyla yakından bağlantılıdır. Tarz sadece görünüşteki benzerlik değildir. Parçaların aynı düşünceye hizmet etmesi. Kullanıcının sistemin nasıl davranacağını tahmin edebilmesi ve tasarımın gereksiz istisnalarla dağılmaması anlamına gelir. Bu görüş, bilgisayar sistemlerinde tutarlı komutlar ve kavramlar oluşturmanın neden önemli olduğunu açıklar. Kullanıcı her iş için farklı bir mantık öğrenmek zorunda kalırsa, teknik kapasite yüksek olsa bile deneyim zayıflar. Aynı ilke, şehir mobilyalarından devlet hizmetlerine kadar uygulanabilir. İstanbul gibi katmanlı bir kentte yönlendirme, levhalarının okunabilirliği, renklerin uyumu ve bilgi hiyerarşisi, yalnızca görsel zevk değil, günlük hareketi etkileyen tasarım kararlarıdır. Brooks, estetik yargının tamamen keyfi olduğunu söylemez ama onu basit ölçümlere de indirgemez. Tasarımcıların örnekleri dikkatle incelemesi, farklı çözümleri karşılaştırması ve oluşan bütün etkisini değerlendirmesi gerekir. Böylece estetik, teknik gerekliliklerle yarışan bir unsur değil, tasarımın anlaşılır ve tutarlı olmasını sağlayan bir boyut haline gelir. Dördüncü olarak, büyük sistemlerde araçlar ve ekip yapısı tasarımın niteliğini belirler, Brooks. Tasarımın tek başına çalışan, parlak bir kişinin faaliyeti olduğu fikrine mesafeli yaklaşır. Modern projelerde tasarım, ekipler arasında bölünür, farklı uzmanlıklar bir araya gelir ve çoğu zaman çalışma farklı yerlerden yürütülür. Bu koşullarda kullanılan araçlar, belge biçimleri, iletişim kanalları ve karar alma düzeni, ortaya çıkan ürünün yapısını etkiler. Araçlar yalnızca üretimi hızlandırmaz, neyin kolay düşünülebildiğini ve neyin gözden kaçabildiğini de etkiler. Bir yazılım geliştirme ortamı belirli bileşenleri yeniden kullanmayı kolaylaştırıyorsa ekip mimarisini buna göre kurabilir. Ancak kolay olanın her zaman doğru olanla aynı olmadığını görmek gerekir. Brooks'un deneyimi, özellikle büyük bilgisayar projelerinin tasarımında koordinasyonun merkezi rolünü gösterir. IBM System Days örneği, birbirinden farklı makineler için hortlak bir sistem fikrinin hem teknik hem yönetsel açıdan ne kadar zor olduğunu hatırlatır. Türkiye'de farklı kurumların ortak kullandığı dijital altyapılarda da benzer bir sorun vardır. Her birim kendi ihtiyacına göre hareket ederse, vatandaşın karşısına kopuk hizmetler çıkabilir. Kitap, araç ve organizasyon tercihlerini teknik ayrıntı saymak yerine tasarımın temel kararları olarak ele almayı önerir. Son olarak, cesur ilk kararlar ve usta tasarımcıların yetişmesi, Brooks, iyi sonuçların çoğu zaman daha cesur tasarım kararları gerektirdiğini savunur. Buradaki cesaret, kanıtsız risk almak değildir. Dağınık beklentiler karşısında öncelik belirlemek, gereksiz seçenekleri elemek ve tasarımın temel fikrini kurmaktır. Büyük projelerde her paydaşın isteğini eşit ağırlıkla eklemek, ilk bakışta uzlaşmacı görünebilir. Fakat sonuç, anlaşılması güç, pahalı ve tutarsız bir sistem olabilir. Cesur tasarımcı, hangi ödünlerin kaçınılmaz olduğunu açıkça ifade eder ve bunların sonuçlarını sahiplenir. Kitabın son bölümlerinde Brooks, büyük tasarımcıların nereden geldiği sorusuna da yönelir. Bu soruyu doğuştan yetenekle sınırlamaz, deneyim. Çeşitli tasarım alanlarını tanıma, eleştiri alma, başarısız çözümlerden ders çıkarma ve iyi örnekleri dikkatle inceleme, tasarımcı gelişiminde önem taşır. Ustalık, sadece alan bilgisi değil, belirsizlik altında sağlıklı yargı kurabilme becerisidir. Bir mimarın tarihi bir yapıya ek bina tasarlarken gösterdiği ölçülülükle. Bir yazılım mimarının eski bir sistemi yenilerken gösterdiği muhakeme arasında benzerlik vardır. Brooks'un yaklaşımı. Tasarım eğitiminin yalnızca araç öğretmekle sınırlı kalmaması gerektiğini, kararların gerekçesini tartışma alışkanlığı da kazandırması gerektiğini ortaya koyar. Sonuç olarak tasarımın tasarımı, özellikle yazılım mimarları, ürün tasarımcıları, mühendisler, mimarlık ve tasarım öğrencileri, proje yöneticileri ve araştırmacılar için değerli bir okuma sunar. Ancak kitap, belirli bir teknik aracın kullanımını öğrenmek isteyenlere doğrudan bir kılavuz değildir. Okurdan, tasarım kararlarının ardındaki mantıkla ilgilenmesini bekler. En pratik yararı, bir projede ortaya çıkan sorunları daha doğru adlandırmayı sağlamasıdır. Bütçe baskısı, kullanıcı beklentisi, estetik bütünlük, ekip koordinasyonu ve teknik araç seçimi ayrı ayrı sorunlar gibi görünse de Brooks bunların aynı tasarım sürecinde birbirini etkilediğini gösterir. Entelektüel açıdan ise kitap, tasarımın ne tamamen bilimsel bir formüle ne de yalnızca bireysel zevke indirgenebileceğini açıklar. Benzer tasarım kitaplarının bir bölümü yöntem listeleri, yenilikçi ürün örnekleri veya görsel ilkeler üzerinde yoğunlaşır. Brooks'un ayrımı, uzun süreli bilgisayar mühendisliği deneyimini, mimarlık ve başka tasarım alanlarıyla karşılaştırmalı biçimde bir araya getirmesidir. Özellikle IBM System, Tozoji gibi büyük ölçekli sistemlerden gelen bakışı, soyut ilkeleri gerçek kısıtlarla ilişkilendirir. Deneme biçimi nedeniyle kitap her bölümde aynı doğrusal akışı izlemez. Buna karşılık, okura tekrar dönüp düşünmeye elverişli yoğun fikirler verir. Tasarımı yalnızca teslim edilecek ürün değil, sürekli sınanan ve gerekçelendirilen kararlar bütünü olarak görmek isteyenler için ayırt edici bir eserdir. Destek olmak isterseniz, Frederick Brooks Jr. kitabı, podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.